Herkese merhaba. Bugün tarımın geleceği için gerçekten çok önemli olabilecek bir konuya yakından bakacağız. Kendi kendini klonlayabilen tohumlar.
Evet, bir düşünün, bir kez ektiğiniz çok özel, üstün bir bitki var elinizde ve ondan aldığınız tohumlar ertesi yıl, hatta sonraki yıllarda bile aynı kaliteyi, aynı özellikleri koruyor.
Müthiş bir şey. Elimizdeki kaynaklar da tam bu konuya, yani bilimsel adıyla apomiksis ya da halk arasında belki cinsiyetsiz tohum denen bu teknolojiye odaklanıyor.
Aynen. Bizim de amacımız bu derinlemesine incelemede hani bu teknolojinin ne olduğunu, neden önemli olduğunu, özellikle şu anki tarımda hangi soruna çözüm getirdiğini anlamak.
Evet, o sorunu bir açalım isterseniz. Yani şu anki durum ne?
Şimdi çiftçiler genellikle hibrit tohum kullanıyor. Hani şu yüksek verimli olanlar.
Evet, o süper tohumlar. Aynen. Ama şöyle bir durum var. Bu hibritlerden yetişen bitkilerin verdiği yeni tohumlar var ya.
Evet.
İşte onlar maalesef ilk ektiğiniz o süper tohumun özelliklerini taşımıyor. Genetik yapıları dağılıyor diyelim.
Anladım. Yani her sene sil baştan.
Aynen öyle. Çiftçi her sene yeniden tohum almak zorunda kalıyor. Bu da özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki küçük çiftçiler için ciddi bir maliyet.
İşte apomiksis burada o devreye giriyor.
Tam olarak burada. Apomiksis aslında doğada var olan bir şey. Yani 300'den fazla bitki türü bunu zaten yapıyor.
Aa, ilginç. Yani tamamen yeni değil.
Değil. Bilim insanları da işte Queensland Üniversitesi'nden Anna Coltonwell gibi araştırmacılar mesela bu doğal mekanizmayı alıp bizim için çok önemli olan pirinç, mısır gibi temel gıdalara uyarlamaya çalışıyorlar. Doğadan alıp temel gıdalara uygulamak kulağa hem mantıklı hem de zor geliyor. Nasıl başarıyorlar bunu? Yani işin sırrı ne?
İşin hassas kısmı aslında bitkinin üreme sürecine yapılan genetik müdahaleler. İstenen özelliklerin kalıcı olması için.
Nasıl yani?
Basitçe anlatırsak iki ana şey yapıyorlar. Birincisi, normalde tohum oluşurken genler karışır. Kromozom sayısı yarıya iner ya. Mayoz bölünme dediğimiz olay.
Evet.
İşte onu bypass ediyorlar diyelim. Onun yerine ana bitkinin genetiği olduğu gibi kopyalanıyor. Yani mitozla.
Anladım. Yani genetik çeşitlilik yerine tam bir kopya. Piyango yok.
Aynen. Piyango yok. İkinci adımda da baby boom diye genler var mesela, onları kullanıyorlar. Bu genler normalde döllenmeyle başlayan embriyo gelişimini döllenme olmadan tetikliyor.
Vay canına, yani sperm olmadan embriyo gelişiyor.
Aynen. Sonuçta ortaya çıkan tohum genetik olarak tamamen annenin, yani ana bitkinin bir klonu oluyor.
Peki, teknoloji şu an ne durumda? Hani laboratuvarda tamam ama tarlaya ne zaman iner?
Güzel soru. Bilimsel olarak ilerleme çok heyecan verici. Mesela Çin Ulusal Pirinç Araştırma Enstitüsü'nden Keijian Wang, pirinç için ticarileşmenin epey yakın olduğunu söylüyor.
Oo, bu iyi haber.
Evet, ama Max Planck'tan Raphael Mercier gibi daha temkinli isimler de var. Onlar diyor ki, tamam yapılıyor ama elde edilen tohumların verimliliği, yani başarı oranı henüz tam istenen seviyede değil.
Yani her tohum klonu olmuyor mu?
Tam olarak öyle değil de, yani ticari olarak kullanılabilir miktarda ve kalitede başarılı klon tohumu elde etme oranı henüz mükemmel değil. İyileştirmeler gerekiyor. Bu genetik anahtarların hep düzgün çalışması lazım.
Anladım. Bilimde hep olan şey, laboratuvarla gerçek dünya farkı. Başka engel var mı peki?
Var tabii. Bir de işin yasal boyutu var. Bu yöntemle üretilen tohumlar sonuçta sentetik apomiksis ürünü.
Yani?
Yani büyük ihtimalle genetiği değiştirilmiş organizma GDO düzenlemelerine tabi olacaklar.
Yani onay süreçleri, etiketleme falan, o işler de var.
Aynen. O da yaygınlaşmayı etkileyebilecek bir faktör tabii.
Peki, diyelim ki aşıldı bunlar. Verimlilik de arttı, yasal işlerde çözüldü. O zaman ne olur? Etkisi ne olur?
Etkisi muazzam olabilir. Birincisi, dediğimiz gibi çiftçi maliyetleri düşer. Her yıl tohum derdi biter. Bu özellikle Sahra Altı Afrika gibi yerlerdeki milyonlarca küçük çiftçi için devrim demek.
Gıda güvenliği için de çok önemli o zaman.
Kesinlikle. Ama sadece o değil. Mesela normalde hibrit üretimi çok zor olan buğday, soya gibi ürünler var. Bu teknolojiyle bunlarda da yeni, süper çeşitler geliştirmek çok daha kolaylaşabilir.
Yani sadece maliyet değil, aynı zamanda tarımsal inovasyonun da önü açılıyor. Belki iklim değişikliğine daha dayanıklı çeşitler falan.
İşte o potansiyel çok büyük. üstün bir özellik yakaladın mı, bunu hemen klonlayıp yayabiliyorsun. Yani özetle apomiksis hibritlerin o ikinci nesil sorununu çözüyor.
Şu Raphael Mercier'in bir benzetmesi vardı sanırım. O çok çarpıcıydı.
Evet, evet. Diyor ki, matbaa nasıl kitap üretimini patlattıysa, apomiksis de melez çeşit üretiminde bir patlama yaratabilir.
Yani daha çok çeşit, daha hızlı üretim.
Aynen. Hatta daha da ileri giderek, bu bir nevi tarımsal inovasyonun demokratikleşmesi olabilir diyor. Yani sadece büyük şirketler değil, yerel araştırmacılar, hatta çiftçiler bile kendi bölgelerine uygun çeşitleri daha kolay geliştirebilir.
Bu gerçekten büyük bir değişim olur. Yerel koşullara uygun, daha dirençli tarım.
Evet, hepimizi etkileyen gıda sistemimiz için çok önemli bir gelişme potansiyeli taşıyor. Daha istikrarlı, belki daha uygun fiyatlı gıda demek bu.
Kesinlikle. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu kadar güçlü bir teknoloji yaygınlaşırken şunu da sormak lazım. Her yerde birbirinin aynı klon bitkilerin olması uzun vadede tarımsal biyoçeşitlilik için ne anlama gelir? Evet, bu çok kritik bir soru. Yani bir yandan müthiş faydalar var ama diğer yandan tek tipleşme riski.
Aynen öyle. Bu risk mi yoksa yönetilebilir bir durum mu? Hatta belki başka fırsatlar mı doğurur? İşte bu önümüzdeki dönemde tarım stratejilerini belirlerken üzerinde çok dikkatli düşünmemiz gereken bir konu olacak.